Yasanın tekrarı 27. bölüme geldiğimizde temel konunun vaat edilen topraklara ileride ne olacağıdır. Şimdi yasa kitabının en önemli kesimlerinden birine gelmiş bulunuyoruz. Burada Musa'nın 3. söylevine rastlıyoruz. Bu bölüm kitabın bir sonraki çok önemli kesimine giriş olarak görülmelidir. Bu bölüm geleceğe bakar ve ileride neler olacağını bildirir. Yasa kitabının 3. kesimi olan 27. bölümden başlayarak 30. bölüme kadar devam eder. Bu kesimde Tanrı'nın İsrail ulusu ile yapmış olduğu ve Filistin anlaşması diye bilinen anlaşmayı okuyabiliriz. Ben bu kesime kendi anlayışıma göre bir isim koydum. Yani 28 ila 30. bölümler arasındaki yazıya daha ülkeye girmeden önce kaleme alınan İsrail tarihçesi başlığını verdim. Yasa kitabının 29. bölümünden başlayarak 30. bölümün 10. ayetine kadar uzanan kesiminde ise Filistin antlaşmasını buluruz. Bu kesimi incelemeye başlamadan önce antlaşmalar hakkında bir şey söylemem gerekiyor. Şimdiye kadar bu antlaşma sözcüğüne birçok defa rastladık. Farklı antlaşmalar vardır. Bazı kişiler aralarında antlaşmalar yaparlar. Kutsal kitapta bu gibi antlaşmalardan söz edilir. Kişisel antlaşmalardan ayrı bir de uluslar arasında imzalanan antlaşmalar vardır. Bunlardan bazıları kutsal kitapta kaydedilmiştir. Bir de Tanrı'nın kendi halkıyla ve tüm insanlık ailesiyle yaptığı antlaşmalar vardır. Bunlar kutsal kitabın eski antlaşma kesiminde kaydedilmiştir. Adem ile yapılan antlaşmayı kutsal kitap çalışmalarımızda inceledik. Bunu izleyen başka antlaşmalar vardır. Nuh ile bir antlaşma, İbrahim ve Musa peygamberle yapılan antlaşmalar da vardır. Şimdi ise Filistin antlaşmasına geldik. Tanrı'nın yaptığı antlaşmaları iki ayrı gruba ayırabiliriz. Birisi koşullu antlaşmadır, diğeri ise koşulsuz. Bunlara aynı zamanda sonsuz ve geçici antlaşmalar da diyebiliriz. Sonsuz antlaşma kalıcıdır ve hiçbir koşula dayanmıyor. Geçici antlaşma ise koşulludur. Bu iki arasında bu ayrımı yapmak önemlidir. Tanrı'nın İbrahim ile yaptığı antlaşma koşulsuz bir antlaşmaydı. Diğer yandan Tanrı'nın Musa ile yaptığı antlaşma, yani 10 buyruk, koşulluydu. Onlara Mısır'dan çıkış 19. bölüm 5. ayetti: "Şimdi sözümü dikkatle dinler, antlaşmama uyarsanız bütün uluslar içinde öz halkım olursunuz, çünkü yeryüzünün tümü benimdir," demişti. Şimdi ele alacağımız bölümde sözü geçen Filistin antlaşmasını incelerken göreceğiz ki bu da koşulsuz bir antlaşmadır. Bu antlaşma İsrail ulusunun geleceğiyle ilgilidir. Buraya kadar okuduklarımızdan anlıyoruz ki İsrailoğulları o anda Şereya Irmağı'nın doğu kıyılarında bir yerdeydiler. Vaat edilen ülkeye girmek için hazırlanıyorlardı. Unutmayalım ki bu şimdi yeni kuşak İsraillerdir. Eski kuşak çölde ölmüş, yok olup gitmişti. Musa'nın kendisi bile bu topraklara ayak basamayacaktı. Aynı zamanda göreceğiz ki bu kitap Musa'ya okunan bir ağıt ile son bulacaktır. Musa vaat edilen topraklara giremeden ölecek ama diğerleri, yani ikinci nesil, yeni bir önderin liderliğinde ülkeye girecektir. Şimdi çalışmakta olduğumuz bu kesim geleceğe dönüktür. Peygamberlik sözü niteliğindedir ve girmeye hazırlandıkları ülkeyi nasıl bir gelecek beklediğini açıklamaktadır. Tüm kutsal yazılarda en çok kayda değer peygamberlik sözlerini bu kesimde okuyabiliriz. Yasanın tekrarı 27. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında Musa ile İsrail ileri gelenleri halka şöyle dediler: "Bugün size ilettiğim bütün buyruklara uyun. Şereya Irmağı'ndan Tanrınız Rabbin size vereceği ülkeye geçince büyük taşlar dikip kireçleyeceksiniz. Atalarınızın Tanrısı Rabbin size verdiği söz uyarınca, süt ve bal akan ülkeye girince bu yasanın bütün sözlerini taşlara yazacaksınız." Şimdi onlara ne gibi bir talimat veriliyor? Vaat edilen ülkeye girdikleri zaman Rabbin Musa'ya vermiş olduğu 10 buyruk taş levhalar üzerinde yazılı olarak gösterilecekti. Onların bu yepyeni ülkede kalıp kalmayacakları tümüyle itaate bağlıydı. Rabbe itaat ettikleri sürece ülkede kalabileceklerdi. Bu yine Rabbin düzenlediği koşullu bir antlaşmaydı. Ancak şunu anlamalıyız ki vaat edilen topraklar onlara kayıtsız ve şartsız verilmişti. Tanrı'nın bu sağlayışı hiçbir koşula dayanmıyordu. Bunu onlara koşulsuz olarak bir miras olarak vermişti. Tarihin son günlerinde gördüğümüz gibi Tanrı İsrail oğullarını tekrar bu topraklara getirdi ve uzun bir zamandan sonra İsrail ulusu yeniden kuruldu. Yasanın tekrarı 27. bölüm 4 ila 8. ayetler arasında Şereya Irmağı'ndan geçince, "Bugün size buyurduğum gibi bu taşları Eval Dağı'na dikip kireçleyeceksiniz. Orada Tanrınız Rab'be taşlardan bir sunak yapacaksınız. Bu taşlara demir alet uygulamayacaksınız. Tanrınız Rab'bin sunağını yontulmamış taşlardan yapacak, üzerinde Tanrınız Rab'be yakmalık sunular sunacaksınız. Esenlik sunularını orada kesip yiyecek ve Tanrınız Rab'bin önünde sevineceksiniz. Taşlara bu yasanın bütün sözlerini okunaklı bir biçimde yazacaksınız diyor. Açıkça görebildiğimiz bir şey var burada. Tanrı'nın yasası herkesin görebileceği bir yerde ve şekilde sergilenmeliydi. Hatta her nereye giderlerse, her ne yaparlarsa bu yasa onların gözleri önünde olacaktı. Evlerinin kapıları üzerinde bile bu yasanın sözleri bariz şekilde okunaklı biçimde yazılacaktı. Yasanın tekrarı 27. bölüm 9 ila 12. ayetler arasında, sonra Musa ile Levili kahinler bütün İsrail'e "Ey İsrail, sus ve kulak ver" diye seslendiler. "Bugün Tanrınız Rabbin halkı oldunuz. Tanrınız Rabbin sözüne kulak verin. Bugün size ilettiğim buyruklarına, kurallarına uyun." O gün Musa halka şöyle dedi: "Şeria ırmağından geçince halkı kutsamak için Gerizim dağında duracak oymaklar şunlardır: Şimon, Levi, Yahuda, İssakar, Yusuf, Benyamin." Vadiden ülkeye girdikten sonra halka verilmiş olan bereket Gerizim dağından ilan edilecekti. Sonra kutsamayı ilan edecek olan oymakları isimleriyle bir bir sıraladı. Yasanın tekrarı 27. bölüm 13. ayette ise, "Lanetlemek için Eval dağında şu oymaklar duracak: Ruben, Gad, Aşer, Zevulun, Dan, Naftali." Kutsamanın yanı sıra bazı lanetlerin de yüksek sesle duyurulması gerekiyordu. Bu lanetleme ise Eval dağında yapılacaktı. Bu kez başka oymaklara bu konuda görev verildi. Coğrafi açıdan bu iki dağın nerede olduğunu merak ediyorsanız, İncil'de Yuhanna bölümünde İsa Mesih'in Samiriyeli bir kadınla bir kuyu başında konuştuğunu okuruz. İşte o kuyunun bulunduğu yöredeydi bu yerler. Kutsama Gerizim dağından yapılırken lanet Eval dağından yapılacaktı. Bundan sonra yapılacak olan lanetlemenin detayları verilmektedir. Daha önce de demiş olduğum gibi, burada tekrarlandığı gibi ülkede kalıp kalmayacakları tümüyle onların itaatine bağlıydı. Koşullu bir kira sözleşmesiydi bu diyebiliriz. Bir açıdan diyebiliriz ki her kuşak vaat edilen topraklara kiracı niteliğinde oturacaktı ve gereken kirayı da verecekti. Toprakların sahibi Tanrı'dır, verilen kira ise itaat olacaktı. Yine de anlamalıyız ki topraklar İsrail ulusuna bir miras olarak verilmişti. Ama bir kuşak itaat etmediği anda o kuşak ülkeden ihraç edilecekti. Bu nedenle bu topraklara baktığımız zaman en hassas siyasi ve ekonomik durumların ortasında rol oynadığını görebiliriz. Bazılarına göre İsrail yüzünden bir dünya savaşı çıkabilirmiş. Bu tahmin o kadar olanak dışı değildir. Burada sıralanan 12 tane lanet vardır. Bunların ayrıntılarına girmeme gerek yok. Çünkü her biri kendi kendine açıklıyor. Lanetler şöyle sıralanır. Yasanın tekrarı 27. bölüm 15. ayette, "Rabbin tiksindiği el işi, oyma ya da dökme put yapana ve onu gizlice dikene lanet olsun. Bütün halk amin" diye karşılık verecek. Sevgili dinleyicim, bu iki lanet aslında Rabbin Musa'ya verdiği 10 buyruktan ilk ikisinin bir çeşididir. Sonra yine devam eder. Yasanın tekrarı 27. bölüm 16. ayette, "Annesine babasına saygısızca davranana lanet olsun. Bütün halk amin" diyecek. Bu lanet ise 5. buyruk ile bağlantılıdır. Yasanın tekrarı 27. bölüm 26. ayette ise, "Bu yasanın sözlerine uymayan ve onları onaylamayana lanet olsun. Bütün halk amin" diyecek. Bu ayetleri okumaya devam ederseniz göreceksiniz ki her biri 10 buyruğun çiğnenmesiyle ilgilidir. Yasanın tekrarı 28. bölümdeki temel konu İsrail ulusunun önceden yazılmış tarihidir. Bu bölüm yine İsrail ulusunun geleceği konusunda bazı olayları ele alır. Musa Rabbin yaptığı antlaşmanın koşullu kısmını bu bölümde açıklar. İsrail oğulları ancak Tanrı'ya itaat ettikleri sürece Tanrı'nın bereketine sahip olacaklardı. Onların herhangi bir itaatsizliği başlarına bela ve lanet getirecekti. Bu bölümde ne gibi lanetlere hedef olacakları açıklanmaktadır. Bundan sonra yine kutsal yazıların kayda değer olanları arasındaki bir yazıya birlikte bakacağız. Bu yazıda göreceğiz ki İsrailoğulları daha vaat edilen topraklara ayak basmadan önce onlara ileride ne olacağı, yani tarihleri belirleniyor. 3 kez Rabbin onlara verdiği kutsal topraklardan tahliye edilecekleri bildirilmektedir. Bu peygamberlik sözlerinin 3'ü de yerine geldi. 3 kez bu toprakların onlara iade edileceği ön bildiriyle duyuruluyor. Bunlardan ikisi uzun zaman önce gerçekleşmişti. Üçüncüsü ise halen gelecektedir. Yasanın tekrarı 28. bölüm 1 ve 2. ayetler şöyle başlar. Eğer Tanrınız Rabbin sözünü iyice dinler ve bugün size ilettiğim bütün buyruklarına uyarsanız, Tanrınız Rab sizi yeryüzündeki bütün uluslardan üstün kılacaktır. Tanrınız Rabbin sözünü dinlerseniz şu bereketler üzerinize gelecek ve sizinle olacak. Eğer Tanrınız Rabbin sözünü iyice dinler ve bugün size ilettiğim bütün buyruklarına uyarsanız derken koşullu bir vaatte bulunuyor Tanrı. Eğer diyor, burada kocaman bir eğer sözcüğü var. İşte değerli dostum, bu eğer sözcüğü Rabbin onlarla yaptığı antlaşmanın koşuludur. Onlar ancak Rab'be itaat ettikleri sürece bereket alacaklardı. Yasanın tekrarı 28. bölüm 3 ila 6. ayetler arasında kentte de tarlada da kutsanacaksınız. Rahminizin meyvesi kutsanacak. Toprağınızın ürünü, hayvanlarınızın dölü, sığırlarınızın buzağları, sürülerinizin kuzuları bereketli olacak. Sepetiniz ve hamur tekneniz bereketli olacak. İçeri girdiğinizde de dışarı çıktığınızda da kutsanacaksınız. Bilmem fark ettiniz mi? Bu ayetleri okurken hesaplarsanız göreceksiniz ki 12 lanet bulunmaktadır. 12 lanet okunurken sadece 6 bereket sözü vardır. Bunun neden böyle olduğunu öğrenmek istersen kardeşim sana açıkça söyleyebilirim. Geri kalan kutsamalar, bereketler yıllarca sonra bir dağ başında Tanrı oğlu İsa Mesih tarafından beyan edilecektir. Dağ başında verilen vaazda Rab İsa Mesih sözüne şöyle başladı. Matta 5. bölüm 3 ila 10. ayetler arasında. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara. Göklerin egemenliği onlarındır. Ne mutlu yaslı olanlara, onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara, onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara, onlar doyurulacaklar. Ne mutlu merhametli olanlara, onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara, onlar Tanrı'yı görecekler. Ne mutlu barışı sağlayanlara, onlara Tanrı oğulları denecek. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere, göklerin egemenliği onlarındır. Ne mutlu derken aslında bunları yapan kişi bereket altındadır, kutludur anlamı ifade edilir. İsa Mesih'in dinleyicileri onun ne konuştuğunu iyi anlıyorlardı. Bu bereket meselesi onların dikkatini elbette çekecekti. İsrailli birisi İsa Mesih'in bu sözlerini dinlerken uzun ve değişken bir tarihten sonra tekrar bereketlerden söz ediliyor olması onun ilgisini çekecekti. İsa Mesih bu sözleri konuşurken İsrail tarihinde iki kölelik dönemi yaşanmıştı. Bundan sonra dünyanın dört bucağına dağılacak olan üçüncü bir sürgün dönemi onları bekliyordu. Rab onlara eğer itaat ederlerse bereket üzerine bereket alacaklarını söylüyor. Yasanın tekrarı 28. bölüm 13 ila 14. ayetlerde Rab sizi kuyruk değil baş yapacak. Eğer bugün size ilettiğim Tanrınız Rabbin buyruklarını dinler, onlara iyice uyarsanız altta değil her zaman üstte olacaksınız. Bugün size ilettiğim buyrukların dışına çıkmayacak, başka ilahların ardından gitmeyecek, onlara tapmayacaksınız diye yazıyor. Şimdi lanetlere döner ve tüm bunların bir koşula dayandığını onlara hatırlatır. Yasanın tekrarı 28. bölüm 15. ayetti. Ama Tanrınız Rabbin sözünü dinlemez, bugün size ilettiğim buyrukların, kuralların hepsine uymazsanız, şu lanetler üzerinize gelecek, size ulaşacak. Yine görüyoruz ki bunların hepsi koşullara dayanmaktadır. Şimdi kutsal yazıların çok ilginç bir yerine geldik. İsrail daha ülkeye girmeden önce vaat edilen ülkede nasıl bir tarihleri olacağı önceden bildiriliyor. Kutsal yazılar peygamberlik gözüyle ileriye bakar ve İsrailoğullarının kendi ülkelerinden 3 kez tahliye edileceklerini bildirir. Sonra 3 kez tekrar ülkeye dönecekleri de ön bildiriyle belirtilmektedir. İsrail'in tarihinde vaat edilen topraklarla ilgili 3 tahliye ve 3 geri dönme olayı vardır. Bunlardan birincisi Tanrı'nın kendisi tarafından İbrahim peygambere ön bildiri niteliğinde duyurulmuştu. Hatırlarsanız Yaratılış 15. bölüm 13 ile 16. ayetler arasında Rab Avram'a şöyle dedi. Şunu iyi bil ki senin soyun yabancı bir ülkede, gurbette yaşayacak. 400 yıl kölelik edip baskı görecek. Soyunun 4. kuşağı buraya geri dönecek. Çünkü Amorların yaptığı kötülükler henüz doruğa varmadı. Mısır'a gittiler ve 430 yıllık bir süre orada kaldılar. Şimdi yasa kitabında izlediğimiz olaylar aslında Mısır'daki bu köleliğin sonunda Rabbin onları oradan kurtarmasıyla ilgilidir. Şimdi onlar Mısır'dan çıkıp vaat edilen ülkeye gelmişler ve ülkenin sınırını oluşturan Şeria ırmağının kıyılarında bekliyorlar. Rab onları vaat edilen topraklara ilk kez getirmek üzeredir. Yeşu kitabını çalışmaya başladığımızda göreceğiz ki İsrail ulusu vaat edilen ülkeye girecektir. Hakimler kitabında ise onların ülkeye nasıl yerleştiklerini okuyacağız. Hakimler kitabında bu ulus hakkında verilen peygamberlik sözlerinden ilkinin tam olarak gerçekleştiğine tanık olacağız. Sevgili dinleyicim, şimdi onlar daha vaat edilen topraklara girmeden önce Rab onlara itaatsizliklerinden dolayı bu ülkeden sürgüne gideceklerini bildirir. Bu bölüm gerçekten kayda değer bir bölümdür. Rab şöyle dedi onlara. Yasanın tekrarı 28. bölüm 32 ile 34. ayetler arasında. Oğullarınız, kızlarınız gözlerinizin önünde başka bir ulusa verilecek. Her gün onları gözlemekten gözlerinizin gücü tükenecek. Elinizden bir şey gelmeyecek. Tanıdığınız bir halk toprağınızın ürününü ve bütün emeğinizi yiyecek. Sürekli sıkıştırılacak, ezileceksiniz. Gözlerinizle gördükleriniz sizi çıldırtacak. Bu ayetteki peygamberlik sözü Yahuda'nın son kralı olan Sitkiya'nın döneminde gerçekleşti. Sitkiya'nın oğulları onun gözleri önünde öldürülmüş ve kendisinin de gözleri oyulmuştu. Kör ve umutsuz durumda Babil'e köle olarak götürüldü. Yasanın tekrarı 28. bölüm 35 ila 37. ayetler arasında Rab dizlerinizi, bacaklarınızı tepeden tırnağa iyileşmeyen ağrılı çıbanlarla vuracak. Rab sizi ve başınıza atayacağınız kralı sizin de atalarınızın da bilmediği bir ulusa sürecek. Orada ağaçtan, taştan yapılmış başka ilahlara tapacaksınız. Rabbin sizi süreceği bütün uluslar başınıza gelenlerden dehşete düşecek. Sizi aşağılayacak, sizinle eğlenecekler. Burada sözü edilen olaylar tarih yapraklarına gelmiş olan Babil sürgünü ile ilgilidir. Burada peygamberlik niteliğinde ifade edilen bu olaylar oldu. Tarihe geçti ve kutsal kitabı çalışmaya devam ederken bu olayları okuyabileceğiz. Bu olaylar konusunda bundan ayrı olarak başka peygamberlik sözleri de olacaktır. Krallar kitabında ve aynı zamanda tarihler kitabında bu olayların gerçekleştiğine tanık olacağız. Acaba tüm bu olaylar neden oldu? İsrailoğullarının başına neden bu şeyler geldi? Bunun cevabı çok basittir. İtaatsizliklerinden dolayı. Tanrı onların önüne bazı koşullar koymuştu. Eğer itaat ederseniz sizi bereketleyeceğim dedi. Ama bunun yanı sıra itaat etmezseniz lanet altına gireceksiniz diye onları uyarmıştı. İtaatsizliğinin karşılığı vaat edilen topraklardan atılmak olacaktı. Babil sürgününden sonra İsrail ulusu tekrar vaat edilen ülkede bir araya getirildi. Onların ülkelerine ne zaman ve nasıl geri geldikleri Ezra ve Nehemya kitaplarında kaydedilmiştir. Peygamberlerden Hagay, Zekeriya ve Malaki bu dönüşü peygamberlik sözü olarak önceden bildirmişlerdi. Demek oluyor ki bu onların geri ülkelerine dönüşleri konusunda verilen ikinci peygamberlik sözüdür. Bu da verilen söz Tanrı sözü olduğu için yerine geldi. İsrail ulusunun üçüncü kez dağılışı Roma İmparatorluğu zamanında oldu. Peygamberlik sözü olarak bu da tasvir ediliyor. Yasanın tekrarı 28. bölüm 48. ayette Rabbin üzerinize göndereceği düşmanlara kölelik edeceksiniz. Aç, susuz, çıplak kalacaksınız. Her şeye gereksinim duyacaksınız. Rab sizi yok edinceye dek boynunuza demir boyunduruk vuracak, diyor. Yahudilerin tarihçilerinden Yosefus adında ünlü bir kişi Roma İmparatorluğu zamanında komutan Titus'un Filistin'e nasıl geldiğini tüm ayrıntısıyla kaleme aldı. Roma yönetimi tarihte demir boyunduruk imparatorluğu diye bilinirdi. Yasa kitabında Rab sizi yok edinceye dek boynunuza demir boyunduruk vuracak şeklinde verilen peygamberlik sözüne uygun bir şekilde onları boyunduruk altına almıştı. Yasa kitabının peygamberlik sözleri devam eder. Yasanın tekrarı 28. bölüm 49 ila 50. ayetlerde Rab uzaktan dünyanın öbür ucundan bir ulusu, dilini bilmediğiniz bir ulusu, yaşlara saygı küçüklere sevgi beslemeyen, acımasız bir ulusu birden çullanan bir kartal gibi başınıza getirecek diyor. Romalılar ta batıdan gelen bir halk olarak değişik bir dil, İsraillerin bilmediği bir dil konuşuyordu. Buna Latince deriz ve bugün İngilizce, Almanca gibi Avrupa dilleri hep Latince üzerine kurulmuştur. Asya, Afrika ve Orta Doğu dillerinin yazılış şekilleri Latince değildir. Ne demişti Rab? Dilini bilmediğiniz bir ulusu birden çullanan bir kartal gibi başınıza getirecek. Bu kartal benzetmesi de ilginçtir. Çünkü Roma askerleri her zaman önlerinde bir kartal amblemini yani resmini sergileyen bir bayrak taşırlardı. Bazen düşünüyorum, belki de Roma komutanı Titus'un buyruğu altında Yeruşalim'e doğru yaklaşmakta olan Roma askerlerini ve önlerindeki bayrakların taşıdığı bayrağı ve üzerindeki kartalı gören birçok İsrailli bu peygamberlik sözünü hatırlamış olmalıydı. Yasanın tekrarı 28. bölüm 51 ila 53. ayetler arasında, siz yok oluncaya dek hayvanlarınızın yavrularını, toprağınızın ürününü yiyip bitirecekler. Size ne tahıl, ne şarap, ne zeytinyağı, ne sığırlarınızın, buzağlarınızın, ne de sürülerinizin kuzularını bırakacaklar. Ta ki siz ortadan kalkıncaya dek. Güvendiğiniz yüksek, dayanıklı surlar yerle bir oluncaya dek ülkenizdeki bütün kentlerde sizi kuşatacaklar. Tanrınız Rabbin size verdiği ülkedeki bütün kentleri kuşatacaklar. Kuşatma sırasında düşmanınızın vereceği sıkıntıdan rahminizin meyvesi, Tanrınız Rabbin size verdiği oğulların, kızların etini yiyeceksiniz. Yahudilerin tarihçisi Josephus, Roma yönetiminin yaptıklarını kaleme alırken, annelerin elinden çocuklarının nasıl zorla alındığını ve önlerinde dövülerek öldürüldüğünü tüm ayrıntısıyla yazmayı ihmal etmedi. Roma yönetimi altında birçok Yahudi öldü, cesetleri kent içinde bir yere yığıldı ve sonra bu cesetler kent duvarları üzerinden dışarıya atıldı. Aynen çöp atılıyormuş gibi. Ben size diyorum ki yasa kitabında yazılan bu sözler Titus'un Yeruşalim'i işgal ettiği ve sonra ele geçirdiği günlerde yerine geldi. Yakın bir geçmişe kadar Yahudi halkı ülkesizdi. Dünyanın dört bir yanına dağılmıştı. Yasanın tekrarı 28. bölüm 64. ayette, Rab sizi dünyanın bir ucundan öbür ucuna bütün halklar arasına dağıtacak. Orada sizin de atalarınızın da tanımadığı ağaçtan ve taştan yapılmış başka ilahlara tapacaksınız diye yazıyor. İsrail ulusunun dağılışı konusunda kutsal kitapta yazılan üç ayrı olaydan söz edilir. Son dağılış Roma yönetimi zamanında oldu ve son toplanış ise daha yer almadı. Dağılan İsrail ulusu konusunda toplam olarak 6 peygamberlik sözü vardır. Şimdiki zamanda bunların 5'i de gerçekleşti. 6. hakkında ne düşünüyorsunuz? Size benim ne düşündüğümü söyleyeyim. Harfi harfine gelecekte yerine geleceğine, gerçekleşeceğine inanıyorum. Yasanın tekrarı 28. bölüm 65 ila 67. ayetlerde, bu uluslar arasında ne esenliğiniz ne de dinlenecek bir yeriniz olacak. Orada Rab size titreyen yürekler, umutsuzluk ve bakmaktan yorulmuş gözler verecek. Sürekli can kaygısı içinde yaşayacaksınız. Gece gündüz dehşet içinde olacaksınız. Yaşamınızın güvenliği olmayacak diye yazıyor. Yüreğinizi kaplayan dehşet ve gözlerinizin gördüğü olaylar yüzünden sabah keşke akşam olsa, akşam keşke sabah olsa diyeceksiniz. Yüzyıllar boyunca Yahudilerin çeşitli yerlerde, çeşitli zamanlarda nasıl baskı altında yaşadıklarını düşünecek olursak, bu peygamberlik sözünün gerçekleştiğini görürüz. Yine sormalıyız, acaba neden bu dar baskı altına geldiler? Bunun sebebi neydi? Sürekli şekilde Rab'be karşı itaatsizlik ettiklerinden dolayı demek mümkün. Yalnız 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin elinde değil, daha birçok yerde birçok ulusun elinden acı çektiler. Yüreklerini kaplayan bir dehşet onları terk etmedi. Sabah olduğunda keşke akşam olsaydı dediler ve akşam gelince keşke sabah olsaydı diye inlediler. Oldukça üzücü bir durum, değil mi? Değerli kardeşim, Tanrı her zaman verdiği söze sadık kalır. Yalnız iyilik konusundaki sözleri değil, bela ve ceza konusundaki sözleri de yerine gelecektir. Bu bizler için bir ders olmalı. İnsanlara Rabbin müjdesini duyurma konusunda daha gayretli olalım. Müjde hem Yahudi olana hem de Yahudi olmayana yeni hayat verir. Elçi Pavlus Roma'daki imanlara şöyle yazdı. Romalılar 1. bölümde. Her ulustan insanın iman edip söz dinlemesini sağlamak için Mesih aracılığıyla ve onun adı uğruna Tanrı lütfuna ve elçilik görevine sahip olduk.